Sabahları alarm çaldığında hani o sersem böyle gözünüzü açmakta zorlandığınız anlar vardır ya.
Olmaz mı? Sanki beyin hala yatakta kalmak istiyor gibi.
Aynen öyle. İşte o uyku ataleti dediğimiz şeyin arkasında neler olduğunu bilim artık biraz daha iyi anlıyor sanırım.
Evet, ilginç gelişmeler var bu konuda.
Elimizde Hollanda Sinir Bilim Enstitüsü'nün bir araştırması var. Current Biology dergisinde yayınlanmış. Bayağı detaylı bir çalışma. Beyin aktivitesini izleyerek uyanma anını adeta haritalandırmışlar, yani o sabah sersemliğinin kökenine inmeye çalışmışlar.
Aynen öyle. Amacımız da bugün bu kaynak üzerinden beynimiz uyanırken ne yapıyor, o zorlanma neden oluyor, onu anlamak biraz daha.
Tamamdır. O zaman beynimizin o ilk günaydın anına hadi biraz daha yakından bakalım.
Şöyle başlamak lazım belki de. Bu gerçekten titiz bir çalışma. Yani 20 katılımcı var ve başlarına tam 256 tane sensör yerleştirilmiş. Hassas sensörler bunlar.
256 sensör mü? Vay canına, bu bayağı yoğun bir takip demek.
Kesinlikle. Ve bu sensörlerle 1000'den fazla uyanma anını kaydetmişler. Yani uyanma sürecine dair şu ana kadarki en detaylı, en yüksek çözünürlüklü görüntü diyebiliriz.
1000'den fazla an, inanılmaz. Peki bu kadar veriden ne çıktı? Yani en çarpıcı bulgu neydi? Basit bir düğme açıp kapama gibi değilmiş anladığım kadarıyla.
Hiç değil. En şaşırtıcı şey uyanmanın beyinde böyle organize bir aktivasyon dalgası şeklinde olması. Yani bir yerden başlayıp düzenli bir şekilde yayılıyor.
Organize bir dalga. Nereden başlıyor bu dalga?
Beynin ön kısmından, prefrontal korteks dediğimiz yerden. Hani bu karar verme, planlama gibi üst düzey işlevleri yöneten bölge var ya.
Evet, beynin yönetim merkezi gibi bir yer.
Aynen. İlk orası harekete geçiyor. Sanki tamam uyanıyoruz komutu oradan veriliyor gibi.
Anladım. Peki sonra o dalga orada mı kalıyor?
Hayır, işte ilginç olan kısım o. O aktivasyon dalgası çok düzenli bir şekilde, adeta planlanmış gibi beynin önünden arkasına doğru yayılıyor.
Arkaya doğru mu? Yani nereye?
Yani görmeyle ilgili görsel bilgiyi işleyen bölgelere doğru. Bu çok önemli bir bulgu aslında. Çünkü mesela uykuya dalma süreci genelde daha dağınık, daha az organize oluyor. Ama uyanma tam tersi, böyle net bir rota izliyor. Önden arkaya. Yani uykuya dalmanın basitçe tersi bir işlem değil bu. Farklı bir mekanizma işliyor.
Bu önden arkaya ilerleyen dalga fikri gerçekten ilginçmiş. Peki hep mi aynı yerden başlıyor bu dalga? Mesela rüya gördüğümüz REM uykusundan uyanınca farklı mı?
Güzel soru. İşte orada bir fark var. Araştırma onu da göstermiş. Eğer REM uykusundan, yani o rüyalı evreden uyanıyorsanız, dalga direkt ön kısımdan, prefrontal korteksten başlıyor.
Direkt oradan. Peki ya derin uykudaysak? O rüyasız derin evreden uyandığımızda.
Ha, işte o zaman biraz farklı. Derin uykudan, yani REM dışı uykudan uyanırken, aktivasyon ilk olarak beynin daha derinlerinde böyle merkezi bir kıvılcım noktası gibi bir yerde başlıyor.
Önce derinde bir kıvılcım yani.
Evet, ama sonra ilginç bir şekilde o kıvılcımdan sonra yine aynı rotayı takip ediyor. Yani aktivasyon yine prefrontal kortekse ulaşıyor ve oradan arkaya doğru dalga halinde yayılıyor.
Anlıyorum. Yani başlangıç noktası farklı ama izlediği yol aynı.
Aynen. Bu farklı başlangıçlar şeyi açıklayabilir hani neden farklı zamanlarda uyandığımızda farklı hissederiz ya. Derin uykudan aniden uyandırılınca daha sersem oluruz mesela. İşte bu mekanizma farkından olabilir.
Mantıklı geldi. Demek ki derin uykudan uyanmak beyin için ekstra bir adım gerektiriyor gibi. Peki bu bulgular o meşhur sabah mahmurluğuna, uyku ataletine nasıl bağlanıyor? Neden bazen sürünerek kalkıyoruz yataktan?
Şöyle düşünün, beynin farklı bölgeleri farklı zamanlarda uyanıyor olabilir. İşte uyku ataleti dediğimiz şeyin kaynağı bu olabilir. Yani sizin karar verme merkeziniz, prefrontal korteksiniz uyanmış, hadi kalk diyor.
Evet.
Ama belki hareketlerinizi kontrol eden motor korteksiniz ya da çevreyi algılayan diğer bölgeleriniz henüz tam olarak uyanmamış, yani tam senkronize değiller.
Ha, anladım. Yani beyin içinde bir tür iletişim kopukluğu yaşanıyor ilk başta.
Aynen öyle. İşte o sersemlik, beceriksizlik hissi, kahveyi dökmeler falan bundan kaynaklanıyor olabilir. Beynin farklı bölümlerinin uyanma hızları arasındaki fark.
Bu rahatlatıcı bir video oldu. Peki bu normal uyanış haritasını çıkarmak, sadece kişisel merakımızı gidermek dışında ne işe yarar? Mesela uyku sorunları yaşayanlar için.
Kesinlikle çok önemli. Araştırmanın lideri Francesca Siclari de bunu söylüyor zaten. Normal sağlıklı bir uyanışın nasıl olduğunu bilirsek, uykusuzluk gibi anormal durumları anlamak çok daha kolaylaşır.
Nasıl yani? Tanı koymaya mı yardımcı olur?
Evet, mesela doktor hastanın sorunu uykuya dalamamak mı, yoksa sabahları düzgün uyanamamak mı bunu daha iyi ayırt edebilir. Belki de sorun uyanma sürecindeki o dalganın düzgün ilerlememesi.
Anladım. Bu da tedavi yöntemlerini etkileyebilir tabii.
Kesinlikle. Hatta belki gelecekte doğrudan bu uyanma dalgasını hedef alan, onu düzenlemeye çalışan tedaviler geliştirilebilir. Uyku ataletini azaltmak mümkün olabilir. Bu yepyeni bir kapı açabilir uyku tıbbında.
Bu gerçekten heyecan verici olurdu. Peki, tüm bu konuştuklarımızı şöyle bir toparlarsak, bu derinlemesine incelemeden sizin aklınızda kalan en çarpıcı nokta ne oldu?
Benim için en önemli çıkarım şu. Uyanmak sandığımızdan çok daha sofistike, organize bir beyin aktivitesi. Basit bir açıl komutu değil. Önden arkaya doğru yayılan, zamanlaması hassas bir dalga süreci. Bir dahaki sefere alarmı ertelediğinizde, belki de beyninizin o düzenli dalgayı tamamlaması için biraz daha zamana ihtiyacı olduğunu düşünebilirsiniz. O karmaşık süreci yaşıyor içeride.
Çok ilginç. Peki son bir düşünce egzersizi yapalım o zaman. Şunu bir düşünelim. Beynimizin o karar veren ön lobu, dünyayı algılayan diğer bölgelerden, diyelim saniyeler veya milisaniyeler önce aktive oluyorsa.
Evet.
Henüz tam olarak ayılmadığımız o mahmur ilk anlarda, o ilk birkaç saniyede aklımızdan geçenler, verdiğimiz minicik kararlar ya da dünyaya dair ilk izlenimlerimiz. Bütün bunlar beynimizin o küçük zamanlama farkından nasıl etkileniyor olabilir acaba? Yani tam olarak orada değilken düşündüklerimiz ne kadar bizim düşüncelerimiz? Üzerine düşünmeye değer bir soru bence.